Türk İdare Tarihi Blok 31. 3 katlı binanın alt katı hademelere, 2. katı mabeyin personeline ve en üst katındaysa sultana ait odalar mevcuttu. Mabeyin dairesi, baş mabeyinci ve 2. mabeyinci idaresinde teşkilatlanmış toplam 7-8 kişilik bir ordu. Ordunun en önemli fonksiyonu isminin de çağrıştırdığı üzere padişah ve bürokratlar arasındaki ilişkiyi koordine etmekti. Söz konusu işin içeriğine bakıldığında devlet adamlarının bizatihi padişahla olan görüşmelerini sağlamaktan yazışmaların yürütülmesine kadar bir takım sorumluluklar bulunuyordu. Padişaha olan yakınlıkları yüzünden kurela olarak adlandırılmaları bundan kaynaklanıyordu. Kadro seçimine büyük özen gösterilir, hatta sultan doğrudan iradesini koyardı. Kadro sayısı 8 olarak belirtilmiş ancak bunların 4'ü gece gündüz mesaisine ayrılmış, diğer 4'ü günlük işlere yönlendirilmişti. Günlük işlerden kasıt da önceden verilen emirlerin yerine getirip getirilmediğini araştırmak ve Baba Ali'den gönderilen ihale ve satın almaları incelemekti. Baş Kitabet Dairesi ilk Türk İslam devletlerinden beri sultana bağlı çalışan kampçılar ya isminin belki de en büyüğü ve en yetkilisi Sultan Abdülhamid ile beraber organize edilmişti. Öncesinin bir başka tip ve onun yardımcısı 3-4 memurdan ibaret olan daire, yeni sultan ve onun yönetim tarzıyla hızla büyümüş. Seneler içinde sayısı değişen 20-30 kadar memur, adeta her bir nezaretin mükellef olduğu işleri üstlenmişti. Dairenin başında başka tip unvanlı bir yetkili bulunurdu. Abdülhamid, iktidarı boyunca toplam 3 başka tiple çalışmıştı. Tahta çıkışında başka tipliğine ertesi yıl ise sadarete getirdiği Said Paşa, bilgi ve yeteneği ile adından bahsettiren Süreyya Paşa ve 1894'ten itibaren Jön Türklerin en fazla eleştirdiği isimler arasında yer alan Tahsin Paşa. Saraydaki hizmetliler ordusundan devlet yıllıklarına kaydedilen tek sınıf olan katipler, sadece nazırlarla olan yazışmaları değil onların alt personeli, askeri personel ve dış temsilciliklerle olan tüm haberleşmeyi sağlayan sultanın beyin takımıydı. Abdülhamid'in devlet işlerini doğrudan yönetmek istemesi, dairenin mesai kavramını adeta ortadan kaldırmış. Başka tip ve personeli çoğu zaman geceyi mabeyin dairesinde kendilerine ayıran yerde geçirmişlerdi. Gerektiğinde bayramlar dahil. Sin öne 138 Türk İdare Tarihi Resim 6.7 Büyük Mabeyin Köşkü'nün artmasıyla hem personel hem hizmet anlamında ayrıcalıklar kazanmışlardı. Öncelikle maaş ve çalışma şartları, yemeklerinin sultan mutfağından gelmesi gibi iyileştirilen katipler, seçilme aşamasında da farklı kriterlere tabi tutulmuş. Örneğin bu dönemde yeni baştan düzenlenen mülkiyeden dereceyle mezun olanlara öncelik tanınmıştır. Mabeyin teşkilatı ve baş kitabet osine bakıldığında Sultan Abdülhamid'in yönetim tarzı hakkında ne gibi yargılara ulaşılabilir? Mektebi Mülkiye, Hukuk Mektebi, Darülfünun ve diğer teknik okullar arasından öne çıkan Abdülhamid'in eğitim reformuna mal olmuş simge kurumlardandı. 1859 yılında kurulmuş olmasına rağmen mülkiye asıl atılımını, şahane payesini de kendisine tevdi eden Sultan Abdülhamid ile gerçekleştirmiş ve mezunları diğer okullarda görülmeyen bir kadro garantisiyle mabeyin katipliğinden kaymakamlığa kadar devletin hassas makamlarında işe alınmışlardır. Prosedür, devletle sultan arasındaki yazışmaların tümü gayri resmi görüşmeler, jurnaller mabeyinciler vasıtasıyla baş kitabetçe düzenlenmekteydi. Örneğin mülki konular sadrazam, askeri meseleler serasker ve meşihatle ilgili mevzular Şeyhülislam tarafından büyük kağıtlara yazılarak bu usul sadece nezaret sultan arasındaki yazışmalarda cariydi. Baş kitabete gönderilirdi. Gelen evrakın içerik özeti hulasa öncelikle gelen defterine amel kaydolunur. Katiplerin son düzeltme veya eklemelerinin hamiş ardından diğer belgelerle beraber konuldukları torba içerisinde dezenfekte edilerek etüve makinesinde bir muhasip kanalıyla sultanın çalışma odasına gönderilirdi. Sultan maruzatı doğrudan okur veya mabeyincisinden okumasını isterdi. Okunan belgeye sultanın tarih koyması onayladığını, tarihin yanına C koyması ise çekincesi bulunduğunu gösterirdi. Bu takdirde belge, hünkârın düşünceleri doğrultusunda katipler tarafından düzeltilir sonrasında da onaydan geçirilirdi. Yukarıda bahsedilen torbaya iliştirilen ve içeriğindeki evrakı gösteren listeye sultan özel bir önem atfeder. Bu liste kanalıyla arz olunan ve kendisinin onayladığı belgeleri bir makbuz kanalıyla doğrudan imzasını koyarak sultan imza yerine malum kelimesini yazmaktaydı. Tüm yazışma sürecini kontrolü altında tutardı. Hususi şifre dairesi ve telgrafhane baş kitabete bağlı olmakla beraber tamamen sultanın kontrolündeki bir diğer oda hususi şifre dairesiydi. Hususi olması Abdülhamid'in yönetim tarzından kaynaklanıyordu. Yazışmalar için vilayet idarecilerine ve dış temsilcilere özel şifreler iftah dağıtılırken Abdülhamid kendisi için ayrıca şifreler vererek bir anlamda kitabeti aradan çıkarmış, meselelerle bizzat ilgilenmeye başlamıştı. Sultanın bürokratlarla olan yazışmaları bir anlamda kayıt dışına çıkarmış olması, sadece sadareti değil doğrudan kendisinin seçtiği mabeyin efendilerine dahi güvenmediğini göstermekteydi. Söz konusu yazışmaların yürütülmesi için başında bir müdür bulunan telgrafhane birimi bahsedilen nedenden dolayı önem kazanmış ve kısa sürede personel bakımından önceki dönemde kıyaslanmayacak bir genişlemeye uğramıştı. 6. Ünite 2. Abdülhamit döneminde 1876-1908 yönetim yapısı 139. Yumuşak G yumuşak G 6. NTRNET Mabeyn-i Hümayun mütercimleri Abdülhamit döneminde hem kadro hem işlev bakımından dönüşüme uğrayan bir diğer görevliler grubu da tercümanlardı. Öncesinde baş mabeyinciye bağlı iken sultanın işleri doğrudan üstlenmesiyle söz konusu memurların konumu yeniden tanımlanmıştı. Sayısı 20'leri bulan tercümanlar sadece dünya gazetelerinden ama özellikle batılı devletle ilgili haberleri çevirmezler, aynı zamanda sultanın ilgisine mazhar polisiye romanlar gibi eserleri de Türkçe'ye aktarırlardı. Çeviri işinin bir diğer sorumlusu Divanlı Hümayun tercümanıydı. Öncesinde sadrazama bağlı bir osken, Abdülhamit tarafından saraya aldırılmış ve yabancı elçilerle olan tüm temaslar onun sorumluluğuna bırakılmıştı. Söz konusu işin hassasiyet arz etmesi ve ağır bir protokol barındırması nedeniyle tercüman, kabul, teşrifat işlerine de üstlenmiş ve zamanla payesi teşrifat nazırı ise de teşrifat nazırlığı dairesi olarak değiştirilmişti. Özellikle Cuma selamlığı sonrasında gerçekleştirilen yabancı elçileri kabul törenlerinin hazırlık süreci tamamen nazırın talimatıyla oluşturulmuş. Daha sonra da söz konusu sorumluluk alanı sultanın yer alacağı her türlü töreni içerecek şekilde genişletilmişti. Dini bayram törenleri dahil bahsedilen dönemde İngiliz ve Alman krallarından İran şahına değin ünlü kişilerin ziyaretlerinin eksik olmadığı düşünülürse makama biçilen önemin nedeni daha iyi anlaşılır. Komisyonlar aşağıda da gösterileceği üzere nezaretleri aradan çıkarmak, idareyi doğrudan ele almak amacıyla oluşturulan saray merkezli aygıtlardı. Yunan Savaşı sırasında Gazi Muhtar Paşa'nın başkanlığında sarayda kurulan teftiş-i askeri komisyonu bir süre sonra daimlik kazanmıştı. Birinci başkanı padişah olan komisyonun asıl görevi saraydan askeri işlerle ilgili gönderilen raporları incelemekti. Bunun yanında bir takım bayındırlık ihalelerinin liman, demiryolu inşası gibi askeri bakımdan görüşülmesi ve olası savaş senaryoları komisyonun gündem maddeleriydi. Komisyonun görevleri sarayda toplanan diğer bir askeri kurulla yani Erkan-ı Harbiye heyetiyle benzerlikler göstermekteydi. Bir diğer benzerlik bazı üyelerin her iki komisyonda da üye olmasıydı. Erkan-ı Harbiye heyeti saraydaki çit köşkünde Serasker başkanlığında düzenli şekilde bir araya geliyordu. Komisyonlar bünyelerinde dönemin şöhretli kurmaylarını bir araya getirmişti. Müşir Ethem, Ömer Rüştü Paşalar ile Kamus, İlk Türk yazarı Şemsettin Sami gibi askeri ricalin etkisi olmayan komisyonlar için her hafta saraya çağrılmasını dönem araştırmacıları sultanın vehmine bağlamış ve böylelikle söz konusu kesimi gözetim altında tuttuğunu ileri sürmüşlerdir. Aslında komisyonların teşkili Abdülhamid Saltanatı'nın ilk günlerine Osmanlı-Rus Savaşı'na dayanmaktadır. Savaş mağduru göçmenlerin sıkıntılarını gidermek ve iskanlarını sağlamak amacıyla kurulan Muhacirin-i İslamiye Komisyonu Ali'si ile açılan kapının sonrasında bir dizi komisyon gelmiştir. Islahat-ı Maliye Komisyonu ile 1900'de kurulan Hicaz Demiryolu Komisyonu Ali'si gerek çalışma ilkeleri gerek üye seçimleri bakımından sultanın kontrolü altında bulunan ve öncekiler gibi sarayda bir araya gelen diğer komisyonlardı. Bunların dışında özellikle memurlar için oluşturulan iki komisyona değinilmesi gerekir. Baba Ali ve Şurayı devlet personelinden yapılan kesintilerle oluşturulan ve bir nevi memurlara yardım sandığı şeklinde organize edilen Baba Ali Teshilat Sandığı bizzat sultanın koymuş olduğu sermaye ile oluşturulmuştu. Yıldız merkezli yapılanmayı sağlamlaştıran belki de en önemli girişim Memurin-i Mülkiye Komisyonu'nun kuruluşuydu. 140 Türk İdare Tarihi memurların seçim, tayin, izin ve terf gibi hak ve durumlarının kayıt altına alınması 1870'lerin başında kurulan ve sadaret ile dahiliye nezareti arasında gidip gelen İntihab-ı Memurin-i Mülkiye Komisyonu tarafından yürütülürken, söz konusu yapı 1895 yılında teşkilat açısından gözden geçirilirken doğrudan yıldıza bağlanmıştı. Memurin-i Mülkiye Komisyonu ile saray, hem atamalar hem de sicil sistemini yürüten merkez haline gelmişti. Emeklilikle ilgili ilk çalışmalar, memur maaşlarını kayda değer şekilde düzenleyen 1880 tarihli yasaya dayanır. 1884 tarihli Memurin-i Mülkiye Terakki ve Tekaüt kararnamesi ise emeklilik dahil Osmanlı memurunun özlük haklarıyla ilgili milat kabul edilebilecek ilkeleri içermekteydi. Yine de yasalar ve ilk adımlar günün gerçeklerini görmemize engellememelidir. Osmanlı sivil asker bürokrasisini oluşturan askeri, mülki ve ilmiye hiyerarşisinin sadece kendi personeline hizmet veren emekli tekaüt sandıkları vardı. Kaldı ki söz konusu sandıklar tüm nezaret personelini kapsamadığı için Zıhiye Tekaüt, Hicaz Demiryolu Tekaüt gibi personelinin haklarını korumak için teşkilatlanmış ilave sandık teşkilatları ortaya çıkmıştı. Maaşların dahi icabında yılda iki defa verildiği bir ortamda söz konusu sistemin ne ölçüde işletildiği tahmin edilebilir. Komisyon sayısındaki artışın nedenleri hakkında bilgi veriniz. İstibdat aygıtları, jurnal ve sansür haşiye teşkilatının kuruluşu, 1876 öncesine gitmekle beraber yasal düzenleme ve kurumlaşma bağlamında esas gelişme Sultan Hamid döneminde görülmüştür. Kağıt üzerinde zaptiye nezaretine bağlı olsa da hünkara bağlı çalışmaktaydı. Kurumun kendi memurlarının yanı sıra teşkilat için çalışan devletin pek çok organında ve yabancı ülkelerde adamları bulunmaktaydı. Saray ile teşkilat üyeleri arasında çok canlı bir haberleşme bulunurken, haşeler bilgilerini jurnal adı verilen pusulalarla saraya gönderirlerdi. Tanzimat döneminde basına karşı yürütülen baskı politikası, Abdülhamid idaresinde de devam etmiş. Bu amaçla özellikle Dahiliye Nezaretindeki Matbuat-ı Dahiliye Müdüriyeti Sansür İdaresi ön plana çıkmıştır. Yayınlanmasından bir önceki gece kopyalarını sansür idaresine teslim eden gazete yöneticileri icazet aldıktan sonra basın işlemine geçerlerdi. Hürriyet, vatan, zulüm ve adalet gibi kelimelerin kullanılmasına hoş gözle bakmayan idare, incelemede bu hususları bilhassa gözetir ve gazete yöneticilerini uyarırdı. Özellikle yerli ve yabancı kitapları takip eden bir diğer birim Marif Nezaretindeki Encümen-i Teftiş ve Muayene'ydi. Baba Ali 3. Selim'in açtığı kapı sayesinde Batı ülkelerinde bulunan ve kendi deneyimleri ışığında imparatorlukları ile Avrupa ülkeleri arasında oluşan uçurumu teşhis eden Osmanlı bürokratları, özellikle 2. Mahmut'tan itibaren reform politikalarının radikal bir şekilde değişmesine öncülük etmiş. Bu kapsamda kendi mevcudiyetlerini de sağlama alan bir takım prensip ve ilkelerin de mümkün olduğunca yerleşmesine çalışmışlardı. Kanun kavramına yapılan aşırı vurgu, sadece 19. yüzyıla kadar gelen gayri resmi ilişkilere güçlü bir tepki değil, aynı zamanda devletin üzerinde yükseldiği anlamlar bütününe de bir başkaldırıydı. Reşid Paşa ile beraber yönetimi ele geçiren sivil bürokrasinin kendisini sultanın kulları yerine devletin hizmetkarları olarak görmesi önce üstü örtülü şekilde Gülhane Fermanı'nda ardından tüm mülki ve adli reformlarda hissedilmişti. Bireylerden ziyade kurumların geliştiği 6. Ünite 2. Abdülhamid döneminde 1876-1908 yönetim yapısı 141, yumuşak G yedirilmesine öncelik tanıyan bu yeni bakış açısının bizzat uygulayıcıları tarafından yanlış şekilde işletilmesi kul sistemi bu sefer Cağaloğlu'nda serpilecekti. Reşid Paşa'nın ne bendeleri kulları gibi önce genç Osmanlıların ardından da dönem hünkârı Abdülaziz'in tepkisini çekmiştir. Ali Paşa'nın bir görüşmesinde kimseye güvenemediğinden yetki dağıtımı yapmadığını söylemesi, miras aldıkları siyasal kültürden kendilerini çok da fazla kurtaramamış olduklarını göstermekteydi. Tanzimat bürokratlarının bizzat kendi ilkelerine ters düşmeleri, aralarındaki kırılmaların derinleşmesine yol açmış. Bu ise sadrazam merkezli yönetim anlayışının sorgulanmasına neden olmuştu. Ali Paşa'nın vefatından sonra sadarete gelen Mahmut Nedim Paşa gibi vezirlerin monarşi yanlısı tutumları, bir yandan Tanzimat reformlarının kurumsallaşmadığını anlaşılmadığını gözler önüne sererken, diğer yanda Abdülhamid döneminde ortaya çıkan saray ağırlıklı yönetim için koşulların öncesinde olgunlaştığını ortaya koymuştu. Başvekil, sadrazam, başvekil unvanı, abartılı payelerden hoşlanmayan 2. Mahmut tarafından ilk defa getirilmiş ancak sivil bürokrasinin süreci kontrol altına almasından sonra sadrazam payesi tekrar uygulamaya konmuştu. Anayasa hazırlıkları sırasında Mithat Paşa, statüyü daha iyi ifade etmesi bakımından başvekile dönmesini istemişse de pek çok tekliş gibi bu önerisi de hayat bulmamıştı. Türk İdare Tarihi 31 No'lu bloğun sonu.